Don Jessup. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 3 Haziran 2022 Haziran ayına girdik. İlk programı önce sağlığın. Her cuma olduğu gibi yine 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Bugün de ilginç, özel bir konu ve konuğumuz var. Ben Ayşegül'den rica edeyim her zaman olduğu gibi konumuzu tanıtmasını lütfen.
Evet, bugün konuğumuz da yeni bir konu aslında. Konuğumuzdan başlayayım. Konuğumuz Özge Gökpınar. Konuğumuz 17 Mayıs Derneği'nden. 17 Mayıs Derneği'ni detaylı olarak konuşacağız. Ama 17 Mayıs Derneği'nin çok önemli bir özelliği var. LGBTİ bireylerin yaşlılık dönemlerindeki sorunları ve esenlik halleriyle ilgileniyor. Aslında bu konuyla ilgili çok çalışmanın da yapıldığını 17 Mayıs Derneği aracılığıyla öğrendik ama en azından bizim program için yeni bir konu, çok tartışılmayan da bir konu. Artık Pride ayına da giriyoruz, girdik bile herhalde 1 Haziran'da. Bundan dolayı ilkin bu konuyu tartışmak, konuşmak istedik. Bu konuda da bu projelerde işte birincil görev alanlardan Özge Gökpınar konuğumuz oldu.
Evet, Sayın Gökpınar, çok teşekkürler bizi kırmayıp vakit ayırdığınız için ve gerçekten Ayşegül'ün sağ olsun gönderdiği bir takım dokümanlardan, belgelerden de ne çok şey yapıldığını bilmediğimiz bir konuyu nasıl ayrıntılarıyla ve özenle ele aldığınızı gördük. Biz sizden Ayşegül, senin için eğer uygunsa öncelikle Sayın Gökpınar'dan bu 17 Mayıs Derneği deyince insanlar bir şey anlamayabilirler. Bu derneğin adı nereden geliyor, ne zaman kuruldu, nereden çıktı bu fikir? Birazcık bunları konuşalım. Buyurun efendim.
Ben teşekkür ederim öncelikle beni de programa dahil ettiğiniz için, özellikle de derneğimizi. Selim Bey, sizin sorunuz üzerinden ilerleyebiliriz aslında. Evet. 17 Mayıs eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası hastalık sınıflandırması içerisinden çıkartıldığı gün olan 17 Mayıs 1990'dan geliyor. 17 Mayıs tarihi o günden beri de dünya genelinde uluslararası homofobi, bifobi, transfobi ve interseks fobi karşıtı gün olarak kutlanıyor. Biz de bu isimle 2 Eylül 2019'da kurulduk. Kurulduğumuz günden bu yana da bir anda büyüdük. Çünkü pandemi aslında sivil toplum çalışmalarını kısıtlarken bizim bol bol çalışma üretmemizi vesile oldu. İlk başlarken 2 kişiydik. Şu an 9 kişi çalışıyoruz. 2 sene içerisinde de getirdiğimiz bu deneyim ve alandaki bu çalışmalarımız gereği de önde gelen LGBTİ artı derneklerinden bir tanesi olduk.
Peki Ayşegül, izin verirsen bir şey daha soracağım. Bu 17 Mayıs 1990 dediniz değil mi? 90 yıl,
evet,
söylüyorum. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalık sınıflandırmalarında, farklı gruplandırmalarda da eşcinsellik hastalık diye mi kabul ediliyordu?
Evet, öyle kabul ediliyordu.
Evet Ayşegül, gösterdim. Ama sesin gelmiyor.
Daha açık olsa iyi olur tabii. 17 Mayıs Derneği Ankara'da kurulmuş bir dernek anladığım kadarıyla.
Evet.
İlk başlangıcından itibaren yaşlı konularıyla ilgilendiniz mi? Bunun dışında hangi konularla ilgileniyorsunuz? Yaşlı konusunu çok uzun konuşacağız ama öncelikle bunu sormak istedim. Sadece bu konuya mı odaklandınız? Farklı konularla da ilgileniyor musunuz?
Elbette ki farklı konularla da ilgileniyoruz. İlk derneği başlatırken biz zaten yaşlı LGBTİ artılar üzerine çalışmak istedik. Bir taraftan ona çalışırken de 2 sene içerisinde çalışma alanlarımız 3'e ayrıldı. İlki kapasite geliştirme programı, diğeri güçlendirme programı, 3.'sü de savunuculuk programı. Kapasite geliştirme programı içerisinde Türkiye'deki LGBTİ artı örgütlerine alanda ihtiyaç duydukları, işte nasıl söyleyeyim size, yönetişim, bilişim, kaynak geliştirme, işte denetim süreçlerindeki destekler gibi uzman desteği sağlıyoruz. Güçlendirme programının altında iki alanımız var. Bir tanesi psikososyal ve hukuki destek programı, diğeri de esenlik programı. Psikososyal ve hukuki destek programında avukatımız, sosyal hizmet uzmanımız ve psikoloğumuz LGBT+ topluluğuna yönelik düzenli danışmanlık desteği veriyor. Esenlik çalışmaları kapsamında da yine aynı şekilde LGBT+ topluluğuna ve örgütlere destekler sunuyoruz. Buna kişiler de dahil tabii ki. Ve savunuculuk programının altında da çok uzatmadan söyleyeyim, 5 farklı alanımız var. Bir tanesi yerel yönetim çalışmaları, bir tanesi beni de bu programa dahil ettiğiniz yaşlılık çalışmaları, bir diğeri trans, NB ve interseks çalışmaları, bir diğeri HIV çalışmaları, en son ise iklim çalışmaları. Böyle özetleyebilirim bizim çalışmalarımızı. Diğer sorunuza da isterseniz değineyim hazır ilerlerken. Şimdi biz yaşlı LGBT+'lar üzerine odaklanmamızın sebebi aslında derneği kurmadan önce yaptığımız bir şey. Biz derneği kuran insanlar, Türkiye'deki LGBT+ hareketini başlatan insanlar var aramızda. Ben de kişisel olarak alanda yaklaşık 15 seneyi geçkince bir deneyimim var. Dernek kurulmadan önce de biz bu insanlarla, yani 40'ına yaklaşan ve 40 yaşını geçen alanında deneyimli 20 kadar aktivistle bir araya gelerek biz şu soruyu gündemimize aldık. Biz yaşlanınca ne olacağız? Birlikte ve aktif yaşlanmanın yollarını nasıl arayabiliriz? Ve neler yapabiliriz diye kafa yorduk ve Bolu'da bir araya geldik. Bunun üzerinden de 40'ından sonra Lubunya İnisiyatifini kurduk. Dernekleştikten sonra ise yürüttüğümüz ilk çalışmada pek tabii ki bunun üzerinden oldu. Artık dernek bünyesinde de LGBT+ yaşlılık çalışmaları olarak yolumuza devam ediyoruz.
Daha önce çalışmalarınızı Kaos'ta mı yürütüyordunuz? Benim bildiğim Ankara'da Kaos etkili bir ya da aktif bir dernekti.
Biz Kaos'un stratejik partneriyiz. Alanda birlikte çalışıyoruz ama yaşlılık çalışmaları tamamen 17 Mayıs Derneği'nin çalışmaları ve Kaos GL'nin aktivistleri de tabii ki içimizde var ve kurucularımızın bir kısmı da Kaos GL'nin aktivistlerinden.
Evet, biz AIDS Savaşım Derneği ile çalışırken Kaos'tan çok ortak proje yapmıştık. Oradan biliyorum Ankara'daki arkadaşları. Evet Ayşegül.
Peki dünyada yaşlılıkla ilgili çalışmaları muhakkak incelediniz. Burada dikkatinizi çekenler, örnek aldınız, buraya taşıdıklarınız neler oldu?
Aslında şöyle, biz çalışmalarımızı yapmaya başladığımızda tabii ki bir araştırma yaptık. Ve araştırmamızda Türkiye'de LGBT+ ve yaşlılık kesişiminde hiçbir çalışma yapılmadığını gördük. Zaten yasalarda yaşlanan ve yaşlı LGBT+'lar lehine değil. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve sorunlarına cevap verecek merkezler de Türkiye'de yok. Özel veya karma bakım evi de yok. Sağlığa erişim de engellerle dolu. Sağlık çalışanları da bu konuda yeterince bilgili değil. Hizmet alımı bu alanda sorunlu bir alan. Biz Türkiye bu durumdayken dünyada neler oluyor diye de tabii ki baktık. Dünyada da pek çok ülkede ilham verici çalışmalara ulaştık tabii ki. Size aklıma gelen bir iki örneği söyleyebilirim. Mesela ulaştığımız örneklerden bir tanesi Amerika'da SAGE örgütü var. Bu örgüt 7/24 İngilizce ve İspanyolca yaşlanan ve yaşlı LGBT+'lara yönelik destek veriyorlar. Bir telefon hatları var. Aynı zamanda kendilerinin bir yaşlılık merkezi var. Ve diğer merkezlerin kapsayıcı hale gelmesi için düzenli eğitimler düzenliyorlar. Örneğin Finlandiya'da bir SETA örgütü denilen bir örgüt var. Hem yaşlı LGBT+'lara hem de sosyal hizmet ve sağlık uzmanlarına eğitimler veriyorlar. Bir de Avustralya'dan bir örgüt var. Çok eski, 1985'te kurulmuş, ismi ACON. Bu ACON'da özellikle HIV AIDS üzerine ve LGBT+'lar için çalışan bir dernek. Doğrudan hükümetleri tarafından fonlanıyor. Bir Silver Rainbow farkındalık eğitim programları diye bir program geliştirmişler. Avustralya'da sağlık hizmeti veren tüm merkezlere hükümet programları çerçevesinde eğitimler düzenliyorlar. Ayrımcılıkları da en aza indirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da Care Coordinators diye bir programları var. Bunun içerisinde verdikleri, hükümetle birlikte eğitim verdikleri tüm doktorlara ulaşıyorlar, kliniklere ulaşıyorlar, ayrımcılıktan ari hale getirmeye çalışıyorlar verdikleri eğitimlerle ve bunların hepsinin listesini bir yerde topluyorlar. Bu haritalama çalışmasında yaşlanan ve yaşlı LGBT+'larla paylaşıyorlar ki alanda ayrımcılıktan uzak hizmet alabilsinler. İlk aklıma gelen örnekler bunlar. Diğer örnekleri de yaptığımız bütün rapor çalışmalarında zaten dünyadan örneklere yer veriyoruz. Oradan ulaşabilir dinleyicilerimiz.
Evet, bize ilettiğiniz dokümanlarda hem çok kapsamlı, çok ayrıntılı çalışmalar yaptığınızı görüyorum. Hem bunları bir rapor kitabında da toplamışsınız. Bu da çok önemli bir araştırma, çalışma ve araştırma raporu. Kutlarız bunun için. Başarılı bir çalışma. Ve çok bunların sponsorluğunu ya da proje bazında Avrupa toplumundan ya da Avrupa'dan mı sağlıyorsunuz? Ya da öyle bir girişiminiz var mı?
Türkiye'de genellikle LGBT artı dernekleri ya da aslında sivil toplumda olan hiçbir dernek devlet tarafından fonlanmıyor. Dolayısıyla da biz de uluslararası alandaki çatı örgütlere başvurarak fonlama yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki aldığımız destekler hiç de söylendiği gibi büyük destekler değil. Biz az destekle kısa zamanda çok büyük işler başarmaya çalışan bir avuç LGBT artı örgütüyüz aslında Türkiye'de. Dolayısıyla da tabii ki kaynaklarımızın çok büyük bir çoğunluğu yurt dışından geliyor.
Evet. Evet aşkım.
Evet, keşke destek alınabilse diye düşünüyorum. Yani neden alınmasın ki? Hani raporlar çok güzel, topluma büyük bir katkı yaptığı da açık. Keşke kamu kaynaklarından da destek alınabilse. İnşallah, dilerim bir gün bu da gerçekleşir. Bir de ben sizin web sitenizde 17 Mayıs diye Google'dan ararlarsa dinleyicilerimiz de bulabilirler rahatlıkla web sitesini. Esenlik çalışmaları diye bir çalışma türü gördüm ki bu da çok rastlamadığımız bir çalışma. Hani wellness falan duyuyoruz başka konularda ama esenlik çalışmalarında ne yapıyorsunuz onu merak ettik.
Tabii ki size aktarayım. Biraz önce derneğimizi tanıtırken zaten söylemiştim. Çalışma alanlarımızdan bir tanesi güçlendirme programı. Esenlik çalışmaları da bu programın altında verdiğimiz bir şey. Geçen yıl biz Ağustos ayında başlattık bu programı. Amacımız da LGBT aktivistlerin ve kurumların esenlik halini artırmaya yönelik tasarlanan bir program olarak kurguladığımız bu programda bireysel ve kurumsal destekle esenlik halini arttırmaya çalışıyoruz. Aktivistlerin çalıştıkları kurumda da esenlik konusunu ön plana çıkartmalarını sağlamaya ve programın diğer faaliyetleriyle birlikte de LGBT artı insan hakları savunucularının sistematik olarak maruz bırakıldıkları ayrımcılık ve şiddete karşı onları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun içerisinde de doğrudan tabii ki yaşlılık çalışmalarımızın bir parçası değil bu. Ama esenlik çalışmalarının içerisinde yaşlanan ve yaşlı LGBT artılar da elbette ki var. Biz bu programda daha net olması açısından şunu yapıyoruz özetle. LGBT artı aktivistlere psikolog desteği veriyoruz. Düzenli olarak ücretsiz terapi almalarını sağlıyoruz. Türkiye'deki politik atmosferin getirdiği ve bu daralan bir sivil toplum alanının zaten aktivistlere ne kadar yük olduğunu tahayyül edebilirsiniz. Biz de bu bunalmışlık ve güçsüzlük hissini gidermeye yönelik bu psikolog desteğini başlattık. Bir taraftan da düzenli buluşmalar yapıyoruz. İşte yoga, nefes egzersizleri gibi etkinliklerle de aktivistleri güçlendirmeye çalışıyoruz ki aktivistler aktivizmlerini güçlü bir şekilde devam edebilsinler. Böyle özetleyebilirim size.
Ayşegül, bir müzik arası vermeden önce kısa bir soru sorabilir miyim? Eğer yine sizinle yarışmamızda Balamos Sugar'dır diye bir şeyden bahsediyorsun. Nedir bu? Biraz anlatır mısınız?
Bu aslında bizim ilk yaptığımız yaşlı LGBT artılar projesi. İşte o dünyadan örneklerin falan olduğu ve sizin eriştiğiniz ilk iki raporun haricinde yaptığımız geçen senenin son aylarına doğru yaptığımız bir Instagram canlı yayın serisi. Balamos Sugar'dır diyoruz bir canlı yayın serisine de. Balamos, Lubunca'da yaşlı anlamına geliyor. Lubunca'da LGBT artı kişilerin ve topluluğun kendi arasında kullandığı bir argo dil aslında. Bu yayın serisinde de biz işte Seyhan Arman, Berkant Çağlar, Belgin Çelik, Umut Güner, Esmeray, Yıldız Tar, Remzi Altın Polat gibi işte tanınan akademisyen, aktivist ve rol modellerle birlikte hem kuşaklar arası farklılıkları ortaya koymak istedik hem de bu kişilerin yaşlanma deneyimlerini gözler önüne sermek istedik. Bir taraftan da Zoom üzerinden tanışma buluşma toplantıları düzenledik. Bu topluca yaptığımız bir çalışmaydı. Bizim Instagram hesabımızdan Reels'te aslında kayıtları mevcut. İsteyen oradan da izleyebilir.
Süper. Peki bir müzik arası program sırasında 3 parça çalıyoruz. Bir tanesi çıkışta olmak üzere. İlk parçamız Justin Bieber'dan geliyor. Parçanın adı Stay. Justin Bieber'dan Stay isimli parçayı dinledik. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Özge Gökpınar ve 17 Mayıs Derneği'nin çalışmaları hakkında bizlere yaptıkları etkinliklerden bahsediyor. Sağ olsun, çok da hem önemli hem de çok ilginç, pek de en azından benim de bilmediğim, pek bilinen bir dernek çalışmaları değil bunlar. Duyurulmasında biz de aracı olmaya çalışıyoruz. Evet Ayşe.
Bu arada Ozan'a da çok teşekkür ederim. Çok tesadüfi şekilde Ozan diye bir arkadaşım beni 17 Mayıs Derneği ile tanıştırdı. Daha doğrusu bağlantı kurmama vesile oldu. Çok çok teşekkür ederiz. Bu derneklerin ulaşılamaz dernekler olmadığını da bu şekilde anladım. Çünkü ben sadece Instagram'dan DM gönderdim ve bu şekilde hani bağlantı kurabildik ve bir hafta içinde program yapabildik. Erişilebilir olması da çok güzel derneklerin. Bu da hani daha sahicilik katıyor konuştuğumuz şeylere. Tabii biz bu programda daha çok COVID-19 konuşuyorduk. Tekrar o COVID-19 dönemine bir dönmek istiyorum ben. COVID-19 döneminde LGBTİ yaşlılar neler yaşadılar? Yaşlılar zaten çok travmatize oldular bu süreçte ama LGBTİ olmalarına özel bir travma yaşadılar mı? Bu konuda soru sormak istiyorum. Böyle çalışmalarınız oldu mu?
Şimdi Türkiye'de zaten yaşlanan ve yaşlı LGBTİ artılar açısından herhangi bir eşit muamele görme hakkı ya da hizmetlere eşit erişim hakkı gibi ya da en temel insan haklarını koruyacak hiçbir yasa ve düzenleme mevcut değil. Aslına bakarsanız LGBTİ artıların da faydalanabileceği genel yaşlılık düzenleme ve uygulamaları da LGBTİ artı olsun olmasın hiçbir yaşlının ihtiyacını görünür kılacak durumda değil. Bunlara cevap verebilecek ölçüde de geniş kapsama sahip değil. Yani Türkiye'de yaşlılar görünmez kılınan kesimlerden biri. Elbette ki COVID-19 pandemisi de bu görünmez kılınmayı aslında iki katına çıkaran bir yerde oldu. Birincisi çok uzun sürdü. İkincisi de pandemi aslında yaşlıların var olduğunu topluma hatırlatmış oldu. Pandeminin bir döneminde hatırlarsınız zaten hiç toplu taşıma kullanamayan, dışarı çıkamayan bu yaşlılar belirli ve çok kısa saatlerde toplu taşıma kullandılar ve bir gün içerisinde yalnızca işte 3 saat gibi kısıtlı bir zamanda dışarıya çıkmalarına müsaade edildi. Yaşlılık ve yaş ayrımcılığı da tabii ki had safhaya çıkmış oldu. Yaşama hakkı ve hareket özgürlükleri de kısıtlanmış oldu. Bu 65 artılara getirilen sokağa çıkma yasağı aslında anayasaya da aykırı. Ama bu tedbirler yaşlıların temel haklarını ihlal etti. Tabii ki bunun içerisinde yaşlanan ve yaşlı LGBTİ artılar da var. Genel olarak baktığımızda Türkiye'de yaşlılar zaten ekonomiye yük teşkil eden bir grup olarak değersizleştiriliyor. Bu nedenle de devlet yaşlıların yükünü almaktan imtina ediyor. Genellikle de yaşlı bakımını ev içine atıyor. Devlet yaşlı bakımını böyle gördüğü bir yerde de bu hizmet genellikle kadınlara ve evlenmemiş aile fertlerine yükleniyor. Türkiye'de eşit evlilik hakkı olmadığı için de yaşlı bakımı doğrudan LGBTİ artılara da yükleniyor. Yani COVID-19 pandemisinde yaşlı bakımından sorumlu olan insanların çoğusu LGBTİ artılar oldu. Aynı zamanda bir bakı ya da devlet yardımlarından faydalanamıyor. İnsanlar devletin gözünde stereotipleştirilmiş varlıklar. Yani böyle işte siz de bilirsiniz, elleri buruşmuş, işte gözlerinin altı torbalaşmış fotoğraflarla dedem, ninem algısı yaratıp böyle meşrulaştırdıkları yaşlılar var. Dolayısıyla da yaşlılar arasında da bir hiyerarşi yapmış oluyor. Bazı yaşlılar hizmetlerden faydalanırken bazıları faydalanamıyor. Bu stereotipleştirilmiş yaşlılık tanımı içerisinde zaten LGBTİ artılar yok. Dolayısıyla da tamamen yardımsız, desteksiz bir halde COVID-19 sürecini geçirdi LGBTİ artı yaşlılar.
Bir de pandemi döneminde Eylül 2021'de galiba Hollanda Büyükelçiliği'nin desteklediği bir projeye başladınız değil mi? O da ilginç bir proje.
Evet, onu yakın zamanda başlattık. Ondan öncesinde iki farklı yayın yapmıştık. Biz bir tane daha yayın çıkarttık bu Eylül 2021'de başladığımız projeyle beraber. Aslında bu proje içerisinde biz yaşlanan ve yaşlı LGBT artıların durumunu ortaya koymak istedik Türkiye'de daha detaylı olarak ve hizmet alımlarının iyileştirilmesini sağlamak için de bir çalışma gerçekleştirdik. İlk olarak da bir anket çalışması duyurduk. Türkiye'nin tüm illerinden yaşlanan ve yaşlı LGBT artılara erişip onların durum, ihtiyaç, beklentileri ve kaygılarını ölçmek istedik. Bir taraftan da 10 kişiyle görüşme çalışması gerçekleştirdik. Biz bunun içerisinde yaşlanan ve yaşlı LGBT artıların eğitim gelir düzeyi, çalışma hayatı, işte bulundukları kentlerdeki gündelik yaşam, aile ve destek sistemi, barınma gibi farklı hak alanlarında, özellikle de sağlık alanında ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunları ve kaygıları gözler önüne sermek istedik. Katılımcıların kendi beyanlarını da, deneyim ve önerilerini de ortaya koyduk. Bir taraftan da Amerika, Avrupa'nın genelinde ve özel olarak Hollanda'da da yaşlanan ve yaşlı LGBT artıların yararlanabilecekleri emeklilik ve sosyal sigorta programlarını araştırdık. Türkiye'deki hak ve hizmetlere erişimleri durumunu bu ülkelerdeki durumla karşılaştırmasını da yaptık. Bir taraftan da sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanlarına yönelik onların görevlerini ve yükümlülüklerini hatırlatacak bir bilgi notu da hazırlattık. Tüm bu çalışmaları da bir rapor kitabında topladık. Yakın zamanda da bunu yayınladık. Web sitemizde de mevcut. İsmi de Yaşlanıyoruz Lubunya. Bu rapor ile biz aslında bundan sonra da verdiğimiz, çizdiğimiz bu tablo ile sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda kilit paylaşıcılara bu rapor üzerinden ulaşıp özellikle doktorlara ve sosyal hizmet uzmanlarına verilecek eğitimlerle yaşlanan ve yaşlı LGBT artıların sağlık hakkında erişimlerinin iyileştirilmesini hedefliyoruz. Tabii ki bir taraftan da Türkiye'de bu alanda bir doğru düz literatür olmadığı için şimdiye kadar yayınladığımız 3 yayın, İki bilgi notu ve bir tane de biraz önce söylediğim doktorlara hazırlanan bilgi notu ile literatüre katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu alanda üretilecek yeni gençlerin yapacağı makale ve tezleri de beslemeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da bu yayınlarımızın hepsini de akademiyle de paylaşıyoruz.
Ya bu çok önemli. Bu yaptıklarınızı yazıya dökmek, bunları raporlaştırmak, kitap haline yayınlamak çok önemli. Gerçekten önemli bir çalışmaya imza atıyorsunuz.
Çok teşekkürler.
Akademinin ilgisi nasıl buna, bu yaptıklarınıza?
Oldukça yoğun ilgi görüyoruz aslında. Geçen sene biz Senex konferansına katılmıştık. Senex'te yaşlı alanında çalışan tüm akademisyenleri bir araya getiren bir platform aslında ve bunun üzerinden de her sene kongre düzenleniyor. Herhangi bir aksi çıkmazsa bu sene Kasım ayında da biz katılacağız. Oradaki akademisyenlere çalışmalarımızı aktarıyoruz ki kendileri de kendi yaptıkları yaşlılık çalışmalarında LGBT artı kapsayıcı bir taraftan bakabilsinler ve nacizane bizim sunduğumuz önerileri de kendi çalışmalarında yansıtabilsinler diye.
Evet, isterseniz bir parça daha dinleyelim. Bir müzik arası. İkinci parçamızı Sam Smith'ten dinleyeceğiz. Parçanın adı Fire on Fire. Sam Smith'ten dinledik Fire on Fire isimli parçayı. 3 Haziran 2022 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık programında ve Sayın Özge Gökpınar'la söyleşimizi sürdürüyoruz.
Evet, bu arada mesajlar geliyor. Onlardan çok kısa bahsedeyim. Şöyle mesajlar var çoğunlukla. Bize ve 17 Mayıs'a ses oldunuz diye. Bu son zamanlarda medyada yer bulmakta zorlanıyor musunuz, yoksa eskiye göre bir fark yok mu, yine medyada yer bulabiliyoruz diyor musunuz Özge?
Biz aslında Türkiye'de LGBT artılar ve LGBT artı dernekler olarak kendi medyamızı kendimiz yaratıyoruz. Kaos GL'nin çok değerli bir haber portalı var ve yıllardır da bu alanda hem çeviri yayınlar olsun, hem makaleler olsun, hem LGBT artı gündemini genel toplumla paylaşmaya yönelik aktif bir şekilde rol alan bir platform aslında ve 17 Mayıs da zaten Kaos GL'nin stratejik partneri olduğu için bu medya konusunda birlikte çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı aktif kullanıyoruz. Zaman zaman reklam alıyoruz ve bunun üzerinden daha farklı alanlara da sirayet edecek haberlerimizi de duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü genel ana akım medya içerisinde çoğunlukla yer almamız pek de mümkün olamıyor. İşte alternatif gazetelerde, internetteki online platformlarda yer alabiliyoruz. Ama bizim özellikle ana akımda yer almamız genellikle daha muhafazakar kanattan ve hedef gösterilmeye yönelik bir yer alma oluyor. İşte Yeni Akit gibi gazeteler üzerinden zaman zaman yaptığımız çalışmalar hedef gösteriliyor. Zaten sadece o da değil biliyorsunuz. Yani ülkenin politik yüksek kanadından gelen bir zaten nefret söylemi yayıldığı için medyanın da böyle bir koşullanma içerisinde olması tabii ki de şaşırtıcı değil. Biz yine elimizden geleni yapmaya çalışıp her şeyimizi kendi medyamızdan duyurmaya çalışıyoruz. Özetle.
Evet. Keşke daha yaygın da duyurabilseniz. Biraz biz bu program öncesinde sevgili Şayka Yüksel hocamızdan kopya aldık. Hocam dedik bu konularda bir sunumunuz falan var mı? Oralardan da biraz kopya çekebilir miyiz? Çünkü bizim için de yeni bir konu. O da bize hemen bir iki sunum gönderdi. O sunumlara baktığımda benim aklımda birkaç tane soru işareti oluştu. O soru işaretlerini sormak istiyorum.
Tabii buyurun.
Tam Türkçe aslında tam Türkçesi yok. Ondan dolayı saçma bir Türkçe kullanabilirim şu anda. Açığa çıkma diyeyim. Yani bir LGBTİ birey, LGBTİ birey olduğunu etrafına, yakın çevresine veya genel olarak açıklama durumu olabiliyor. Bu açıklama bizim bildiğimiz kadarıyla tabii genellikle hani daha genç yaşlarda oluyor. Ama diyelim ki kişi bunu genç bir yaşta açıklamak istemedi, daha ileri bir yaşta açıklamak istedi. Bu durumda karşılaştığı sorunlar farklı mı oluyor?
Şöyle söyleyebilirim, onu açığa çıkma değil de açılma diye
açılma.
Olarak kullanıyoruz. Aslında literatüre de girdi. Siz coming out'tan bahsediyorsunuz.
Evet.
Coming out ve açılma aslında kişilerin hem kendilerini fark etmesi ve kendilerine etrafında yer alan insanlardan ve çevresinden destek alma sürecidir. Çünkü genç yaştan itibaren düşünsenize genç bir insansınız, kendinizi fark ediyorsunuz ve etrafınızda herhangi bir destek yok. Okula gidiyorsunuz, okulda zorbalığa maruz kalıyorsunuz. İşte aileniz sizi bilmediği için ya da sizden şüphelendiği için size zorbalık uygulayabiliyor farklı bir taraftan. Bir açılma ve destek görme ihtiyacı içerisine girebiliyor insanlar. Arkadaşlarına, en yakınlarına, belki anne ve babaya, atanmış aileye de söyleyenler oluyor. Bu da aslında kendini gerçekleştirme hakkıyla birebir ilerleyen bir şey. Bunun da önemli bir kısmı da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini ifade edebilmeyi ve gerçekleştirmeyi kapsıyor. Bu bağlamda da her yaşta ifade edilebilecek alanları sağlamak, ifadenin önündeki engelleri de kaldırmak gerekiyor. Ama bizim Türkiye'mizde herhangi bir mevzuat ve yasada kapsayıcı bir durum ya da ayrımcılık, eşitlik bağlamında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, işte interseks durumu gibi bir bağlam İçerilmediği için yaş da buna eklendiğinde kişilerin açılması çok zorlaşıyor. Bir taraftan da LGBT artılar açısından yaşam boyu ayrımcılıklar görüldüğü için bu her yaşta yıkıcı etkileri de olabiliyor. Siz kapalıyken bile açıldığınızda dahi her yaşta bu yıkıcı etkilere maruz kalabiliyorsunuz. Bu noktada da aslında yaşlanan ve yaşlı LGBT artılar doğrudan bir ayrımcılığa uğramasa bile yaşam seyri teorisi üzerinden baktığınızda bu algılanan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden ikincil bir travmaya maruz kalabiliyor. Ruhsal ve fiziksel tahribata uğrayabiliyor. Ayrımcılık konusunda yaşanılan bu tahribatlarda onarım mekanizmalarına da erişimden yoksunlar. Kişiler yasalarca da biraz önce söylediğim gibi koruma altına alınmadıklarında geç açılma deneyimi de yaşayabiliyorlar. Kendini fark etmemiş olabiliyor, yaşadığı bu ayrımcılık ya da maruz kaldığı, tanık olduğu tüm bu ayrımcılık ve ötekileştirilme, öldürülme, şiddete uğrama deneyimleri de kişileri geç açılmaya itiyor. Bu süreçte aslında zaten yaşlılar Türkiye'de değersiz ve görünmez diye vurgulamıştık. Yaşlı LGBT artıların deneyimleri de perde arkasında kalıyor. Yani yeni açılmış bir yaşlı LGBT artı örneğin cinsel sağlık konusunda herhangi bir sağlık hizmet sağlayıcısına gittiği zaman herhangi bir seks hayatı olmadığı ön kabulüyle bir tedaviye maruz kalıyor ve dolayısıyla da ihtiyacı olan testler uygulanmıyor. Taşıyabileceği ya da otoimmün olarak mesela genetik getirebileceği hastalıklara karşı da eşit bir tedaviye erişemiyor. Bir taraftan da ayrımcılık konusuyla sağlık hizmet ayrımcılık yaşayacağım korkusuyla yaşlı LGBT artılar, yeni açılmış LGBT artılar da sağlık hizmetlerine başvuramıyor. Erken teşhis şansından mahrum kalabiliyorlar. Bir taraftan da erken teşhisi sağlayacak semptomlar yaşlılığın getirdiği sağlık sorunlarıyla da karıştırılabiliyor aslında. Sağlık hizmet sağlayıcıları yeterli eğitim ve donanıma sahip değil. Bu nedenle de yeni açılmış insanlar da ya da gençliğinden itibaren açık ve onurlu bir şekilde hayatını sürdüren tüm LGBT artılar doktorlara gittikleri zaman kendilerini ifade etmekte zorlanabilirler. Bir taraftan da HIV pozitif yaşlı LGBT artılar meselesi var. Bu konuda akran desteği almak çok önemli. Fakat akran desteğini nereden alacağını bilmedikleri için sosyal izolasyon yaşayabiliyorlar. Bir de LGBT artı topluluğunun içerisinde de bir yaşçılık mevzusu oluyor. Yani gençler ve yaşlılar arasında bir kopukluk mevcut oluyor. Bu biz o yüzden de kuşaklar arası farklılıkları vurgulayıp aslında iki zümreyi birleştirmeye, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Geç açılan insanlar ailelerinden, atanmış ailelerinden ya da o zamana kadar kurdukları işte evlenmiş olabilir, çoluğu çocuğu olmuş olabilir. Ama geç açıldığı durumda bütün bu atanmış ailesinden doğrudan red yiyebilir ve o zamana kadar kendi seçilmiş ailesini kurmadığı için yani açık bir şekilde destek mekanizması alabileceği arkadaş, dost, işte sevgili olabilir böyle kişilerden mahrum kaldıkları için de destek mekanizmasından yoksunluk yaşayabiliyorlar. Bu da onları sosyal yalnızlaşmaya itebiliyor. Böyle özetleyebilirim aslında size. Biraz karışık anlattım ama durum
böyle. Çok çok güzel, çok da kapsamlı evet. Çalışmalar bunlar.
Evet. Tabii şu aklıma geldi benim cinsiyet uyum geçiş süreci. Evet. Ertelenmiş bir yaşta olursa olabilir. Olmasının önünde bir engel yok en azından. Nasıl sorunlarla karşılaşır diye düşündüm. Hani bu olabilir mi acaba? Hani ülkemizde olması gerekir ama burada da bambaşka sorunlar çıkar. Çünkü bir de hani fizyolojik olarak sağlık sorunları farklı olacak o dönemde. Ondan dolayı hani verilen tedaviyle o geçiş süreci, ona uyum. Ona uyum derken de hani bireyin uyumundan bahsetmiyorum. Hani sağlık personelinin uyumu bile hani tartışılacak bir şey diye düşünüyorum. Eminim bununla ilgili çalışmalar yapılıyordur dünyada da. Düşünün 30 yaşında veya 20 yaşında bir bireye vereceğiniz hormonal replasmanla 60 yaşındaki bir bireye farklı yani farklı destekler sağlamalısınız filan. Yani çok tartışılması gereken konular gibi geliyor bence Özge. Bu konularda evet. Da çalışmalar vardır herhalde.
Elbette var. Yani zaten Türkiye'de de dünyanın bazı yerlerinde de bu bir tek beden herkese uyar yaklaşımı var. Herkesin aslında yaşı, konumu, cinsel kimliği, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi durumlarının hep dikkate alınarak kişiye özgü, ihtiyaç bazlı tedavi verilmesi ve bunun üzerinden de ayrımcılığa uğramadan eşitlikçi bir biçimde hizmet almasını sağlamak aslında hem hizmet sağlayıcılarının yükümlülüğü hem de temel bir insan hakkı. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Zaten daha genç yaştaki kişilerin de cinsiyet uyum süreçleri sorunlu. 60 yaşından sonra olduğu zaman da aynı şekilde sorunlu. Dediğiniz gibi farklılaştırılan ve kişiye özgü tedavi ve destek verilmesi gerekiyor. Ama böyle bir şey tabii ki söz konusu değil bizde ve biraz önce söylediğim şeylerden de ari olmuyor insanlar. 60 yaşından sonra açılan ya da 60 yaşından sonra cinsiyet uyum sürecine başlayan bir kişi hayatının o döneme kadar getirdiği büyük bir kısmından red yiyip dışlanabiliyor. Yani dolayısıyla da yepyeni bir hayata geçiş gibi oluyor ve bu da insanların desteksiz, yalnız, zaten hizmet yok, arkasında bir destek yok, devlet yok. Böyle bir şekilde yoksunlaşmış, yalnızlaşmış yaşamasına sebep oluyor. Biz zaten o yüzden de yaptığımız, ettiğimiz her çalışmada diyoruz ki yoksullaşmadan, yalnızlaşmadan ve yoksullaşmadan. Biz bunların hepsini vurgulamaya çalışıyoruz ki sağlıklı bir yaşlanma, aktif bir yaşlanma, kişilerin ihtiyacına ve isteklerine yönelik yaşlanmalarını mümkün kılacak tüm hizmetler verilebilsin. Tek derdimiz, tek gayemiz birazcık buna katkı sunabilmek aslında.
Evet, 2019'da kuruldunuz. 3 yılınızı tamamlamak üzeresiniz aslında. Başladığınız noktadan bugüne baktığınızda olumsuz yönlerini çok konuştuk. Ya olumlu şunlar da değişti, biz bu çalışmaları yaptık, şurada farkındalık yarattık diyor musunuz? Nasıl bakışınız şöyle bir retrospektif 3 yıla baktığınızda?
Elbette ki diyoruz. Öncelikle şöyle, bu konunun gündeme getirilmesini sağladığımız için çok mutluyuz. Dediğim gibi Türkiye'de herhangi bir çalışma olmadığı için bu konu tamamen göz ardı edilen, görülmeyen bir meseleydi. Ama hem yaptığımız çalışmalarda hem Türkiye'nin durumunu anlattık. Sizin zaten ulaştığınız raporlardan bir tanesi de mesela Türkiye'deki mevzuatı ve uluslararası mevzuatı karşılaştıran, yani yasa bilmiyoruz, mevzuat bilmiyoruz. Bu alanda Türkiye'de neler yapılıyor görmemişiz. Aslında biz de başlatırken hem kendimiz öğrendik hem de öğrendiğimiz her şeyi ulaşabildiğimiz tüm kitlelerle paylaşmaya çalıştık. Zaten 17 Mayıs Derneği'nin ruhunu da bu anlamda çok seviyoruz biz. Tek başımıza bir şey yapmıyoruz. Kendimiz için yapmıyoruz. Yaptığımız herhangi bir şey birisine dokunabilsin, birisi kendisini yalnız hissetmesin. Ya evet, benden de birileri varmış. Evet, ben de yaşlanıyorum. Benim gibi yaşlılar da varmış desin diye yapıyoruz. Ve bunları yaparken de farklı farklı şehirlerden, ya hiç bilmiyorduk böyle bir şey olduğunu, ne güzel deyip gelen, katılan, hatta yani farklı zümrelerden sağlık çalışanları olsun, akademisyenler olsun, avukatlar olsun, psikologlar olsun, sosyal hizmet uzmanları olsun, hepsinden olumlu dönüşler alıyoruz. Çünkü biz bir taraftan da ağ eğitimleri düzenliyoruz. Düzenli olarak avukatlara, barolar üzerinden ulaşabildiğimiz avukatlara bu meseleleri de anlatmaya çalışıyoruz. Yani topyekün bir çalışma sürdürüyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz ve bu konu artık gündeme alınmış durumda. Siz nasıl bize erişebiliyorsanız duyumla, kulaktan kulağa, aynı şekilde insanlar bize erişebiliyor. Bir yandan da sosyal medyadaki görünürlüğümüz de çok artmış durumda olduğu için yaptığımız her şeyin geri dönüşünü alıyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim size. Örneğin mesela ulaşabildiğimiz psikologlar ve psikiyatristler üzerinden kendimiz de mesela esenlik çalışması verdiğimiz için eğitimlerde eğitimlerini almış psikologlara da yaşlanan ve yaşlı LGBT artıların sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz. Onlar da kendi karşılaşacakları bundan sonraki süreçlerde kendilerine danışan olarak gelecek yaşlanan ve yaşlı LGBT artılara bu gündemleştirdiğimiz sorun ve ihtiyaçlar bazında bir uygulamaya gideceklerdir. Aynı zamanda biz tıp öğrencilerine de düzenli olarak onlardan gelen talep doğrultusunda sunum yapıyoruz. Geleceğin tıp doktorları için de zaten onları baştan edindiğimiz bilgilerle donatmaya çalışıyoruz ki meslek hayatına atıldıkları zaman bizden aldıkları bilgilerle karşılarına gelen herhangi bir LGBT artı kişiye karşı ayrımcılık yapmadan temel insan haklarına uygun hizmetleri verebilsinler.
Evet, ben Hansel özel olarak
gayet başarılı buluyorum bizim derneğimizi.
Çok güzel yaptıklarınız, yani anlattıkça her dakika biraz daha fazla takdir ediyoruz ve beğeniyle izliyoruz. Özellikle sağlık merkezlerinde bir sağlık hizmeti almaya gittikleri zaman oradaki bir ayrımcılığa uğrama falan gibi bir sorun yaşanıyor mu hala?
Evet, yaşanıyor. Yaşanmaz olur mu? Ya aslında zaten bu da bizim özellikle bizim vurguladığımız bir kavram var, kapsayıcı hizmet diye. Zaten Türkiye'de LGBT artılara yönelik doğrudan hizmet veren bir merkez, bakım evi ya da işte sağlık merkezi mevcut değil. Pek çok sosyal hizmet kuruluşu da yaşlı LGBT artılara bazı konuların özel ve özgü olduğunu da kabul etmiyor. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliklerine bakılmaksızın tüm yaşlılara hizmet verildiğini iddia ediyorlar. Gittiğiniz zaman söylediğinizde herhangi bir sosyal hizmet kuruluşuna herkese eşit hizmet veriyoruz diyor. Ama merkezlerinde kalan insanların bazılarının yaşlı LGBT artılar olabileceğini akıllarına getirmiyorlar. Kabul formlarında özel bölümler ayırmıyorlar. Herkesi heteroseksüel kabul etmeye de devam ediyorlar. Yaşlı LGBT artılar da herhangi bir kapsayıcılık ibaresi görmediği zaman kendileriyle ilgili kişisel bilgileri bu bakımlarıyla ilgili olabilecek çalışanlara ve hizmet sağlayıcılara paylaşmaktan çekiniyorlar. Bu nedenle de zaten tıbbi karar alma süreçleri sorunlu hale geliyor. Yani biz de diyoruz ki bundan dolayı sadece bakım evlerinde değil tüm sağlık kuruluşlarında LGBT artı hakları ile ilgili eğitimler sağlanması gerektiğini söylüyoruz ve bu eğitimleri de zaten yapmaya istiyoruz. Kendimiz de yapmak istiyoruz. Çalışanlar hizmet faydalanıcısı olan LGBT artıların onlar etrafta olmasa bile onlardan bahsederken her zaman onların seçtiği kişi zamirini kullanması da çok önemli. Yani kimlikte yazan ad yerine kendisini seçtiği ve kendisini tanımladığı isimle tanınmasını sağlamak da çok önemli. Bir taraftan hizmetlerin cinsiyete göre ayrıldığı durumlar var. Hizmetlerin dağılımı faydalanıcıların atanmış cinsiyetlerine göre yapılıyor. Halbuki tamamen cinsiyet kimliklerine göre yapılmalı. Çalışanlar kişilerin bilgi mahremiyetini ve güvenliğini sağlamalı. Bu hiçbir zaman yapılmıyor. Mesela orada kalan insanların ya da sağlık merkezine başvuran hastalar hakkında dedikodular yapılıyor. Bunların yapılmaması gerekiyor. Karşılama bölümüne diğer yoğun kullanılan ortak alanlara LGBT artı kapsayıcı görseller asılması gerekiyor. Ki herhangi bir LGBT artı kişi gittiği zaman kendisinin de dahil edilebileceği hizmetlerin orada verildiğinden emin olsun. Bunlar istisna değil, norm olmalı. Tüm hastanelerde, tüm sağlık merkezlerinde, tüm bakım evlerinde uygulanmalı. Politika metinleriyle de desteklenmeli. Ne bileyim, gökkuşağı bayrakları asılabilir, gökkuşaklı objeler kullanılabilir, güvenli alan etiketleri asılabilir. Ayrımcılık karşıtı politika olması lazım hastanenin zaten. Sadece LGBT artılar için değil, oradan faydalanacak tüm herkesin ırk, etnik köken gibi gibi durumlar üzerinden ayrımcılığa uğramayacağına korunduğunu ve bunun üzerinden taahhüt koymaları gerekir. Bu zaten hasta hakları yönetmeliğinin de getirisi olan bir şey. Aynı zamanda hastanelerin de hizmet politikalarının getirisi olan bir şey. Yapmaları gerekir ama bunlar hiçbir şekilde yapılmıyor. Evrensel hasta hakları ve etik kurallar dikkate alınmıyor. Yani biz o yüzden de aslında buradan da yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Sorunuza cevap verebildim mi? Biraz karışık anlatmış olabilirim.
Hayır, hayır, gayet güzel anlattınız. Çok gerçekçi ve siz anlatırken ben 1980'li yılların ortasında ilk HIV/AIDS hastalarıyla klinisyenlerin karşılaştıklarındaki tutum ve davranışları aklıma geldi. Yani bir HIV/AIDS hastasının işte diş sorunu olduğu zaman ya da bir kadın doğum uzmanına gittiği zaman o kliniklerde yaşanan komiklikler, soytarılıklar ve nereden nereye geldik bunları düşünüyordum. Yani zor ve meşakkatli bir süreç ama siz gayet emin adımlarla ilerliyorsunuz. Kutlamaktan başka bir şey söyleyemem şu an için.
Çok evet, teşekkürler, abi. Sağ olun.
Pride'da neler yapacaksınız?
Pride için 3 gün içerisinde bol bol etkinlik koyduk aslında. Bundan önce de işte Uluslararası 17 Mayıs haftası için homofobi, transfobi, interfobi, bifobi karşıtlığı gün üzerinden etkinlik silsilesi düzenlemiştik. Şimdi Pride için de yapacağız. Bir tanesi zaten yaşlılık üzerinden olacak. Yine bizim raporumuzu sunacağız. Uluslararası örnek ve deneyim paylaşımı olacak. Amerika'dan size anlattığım SAGE örgütüne ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'de durum nasıl, orada durum nasıl? Bunları birbirine gösterebilelim. İkinci olarak dans atölyesi yapacağız. Tiyatro oyunumuz olacak. Partimiz var. Başka queer hafıza turu düzenliyoruz. Bir iki tane daha etkinlik var şu an hatırıma gelmeyen.
Bunlar
ama
İstanbul etkinlikleri mi, Ankara mı?
Ankara. Ankara. İstanbul'daki ne zaten İstanbul Pride Komitesi'nin yaptığı çalışmalardan görebilirsiniz. Bu bizimkisi. Bizim web sitemizde zaten Pride haftası için neler yaptığımızı görebilirsiniz.
Çok güzel. Evet Ayşegül.
Pride ile ilgili neler yapılacağını da öğrendim. Ben biraz da bir web sitesinden baktım. Çok eğlenceli ve bilgilendirici programlar olduğunu gördüm. Ankara için en azından çok hoş etkinlikler İstanbul'da da olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu türde etkinlikler. Biz teşekkür edelim çünkü yani bambaşka bir ufuk açtı önümüzde bu program. Benim hiç bilmediğim çalışmalarda öğrenmiş olduk. Eminim bizi dinleyenler de bu çalışmalardan haberdar oldu. Ben Özge'yi dinlerken doğrusu bu dernekle ilgili bilgileri şuna da gönderirim, buna da gönderirim diye hep düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet Özge, gerçekten çok teşekkürler. Hem önemli bir konu hem de çok güzel anlattığını belirteyim, sıkıştırayım araya. Bu arada Ankara'daki arkadaşlara selamlar. Özellikle demin de söyledim. Kaos'tan Umut'a sevgilerimi iletirsen sevinirim.
Tabii ki.
Son parçamız Halsey'den geliyor. Sorry isimli parça. Bunu dinleyerek veda edelim. Tekrar teşekkürler herkese. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sağ olun.